Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 37. ayrım. 59. Brett Kyle, ellerini belinde kavuşturmuş, burnunu kocaman cama dayamış, yazının doğumunu izliyordu. Özel ajan Kyle yanına oturmuş, bilimsel bir dergiden bir şeyler kesmekle meşguldü. FBI'in New York'taki laboratuvarlarından birinde, camın öteki tarafında, Diane Bordolino, Lucas Shapiro'nun evinde ele geçirilen not defterinin son sayfasını dikkatle kesmeye çalışıyordu. Isınmakta olan makinaların homurtusunda, elindeki neşter geri dönülmez çizgisini çiziyordu. Diane'ın keyfi pek de yerinde değildi. Çünkü telefon çaldığında bütün gün boyunca hevesle hazırlandığı sıcak banyoya girmek üzereydi. Acil bir durumda ve gerekli uzmanlığa sahip kişi arandığında el altında bir tek o vardı. Ipso facto, çevirenin notu, Latince'de kaçınılmaz olarak, mecburen. Bornozunun havlu kumaşından sıyrılmış bir tayörle laboratuvar önlüğünün yolunu tutmuştu. Bu kağıt parçası bildiği her şeyi Diane'ı fazla sinirlendirmeden anlatırsa daha iyi olurdu. Üzerinde hiçbir iz görülmeyen kağıt parçasını alıp bronzdan delikli tepsinin üzerine bıraktı. Diane bir düğmeye basınca pilot lambası yeşilden kırmızıya döndü. Vakum kutusu harekete geçti. Pompa eşit basınçla belgeyi bronz tablo üzerine düzgün bir şekilde bastırdı. Kyle bu değişik yöntemleri izliyor, bir yandan da odanın içinde volta atıyordu. ''Sinirli misiniz?'' diye sordu Kyle. Kyle irkildi. ''Gerginim, bu kağıt parçasına bakıp belki bize ülkenin en korkunç katillerinden birinin adını vereceğini ya da bir kase süt gibi pürüzsüz çıkacağını düşünmeye dayanamıyorum.'' Neon lambalarının ışığı, ajan Kyle'in kel kafasını ışıldattı. ''Bu dakikaların keyfini çıkarın Bay Kyle'' dedi, güven dolu bir sesle. ''Bu nefis kuşku aralığının tadını alın. Bundan 15 dakika sonra elimizin hala boş kalması da mümkün. Bütün bu işin çözümlenmesi de.'' Gerçek mutlulukları, neşeli tebessümlerde değil, gündelik hayatımızın devrilebileceğini gördüğümüz ama ne tarafa düşeceğini bilmediğimiz bu kuşku aralarında bulursunuz. Kyle elini kısa saçlarından geçirip içini çekti. ''Ne yapıyor?'' diye sordu. Kyle gelip camın birkaç santim berisine dikilince, küçük ve hareketli gözlerinin önünde, her solukta ufak bir buhar bulutu oluştu. Diane, elektrostatik, ESDA yöntemini kullanıyor, yani Electrostatic Document Analyzer'ı, elektrostatik belge analizörü. Biraz önce emici pompayı çalıştırdı. Şimdi de kağıdın üzerine yerleştirdiği şey polyesterden yapılmış, kalınlığı 5 mikron olduğu için kullanması son derecede güç bir film. İşte Diane sonra kağıdı korona akımına tutacak. Sözünü ettiğim 5000 voltluk bir gerilim. Ardından orada gördüğümüz spreyin püskürttüğü ince toz, belgenin elektrik akımına daha az direnç gösterdiği izlere oturacak. Bunlar Shapiro'nun bir önceki kağıda ya da kağıtlara bir şeyler yazarken, kaleminin bıraktığı çıplak gözle görülmez izler. Girinti çıkıntılarını ortaya çıkarmak için beyaz bir kağıda sürtülen kurşun kalemi andırıyor, değil mi? Kesinlikle aynı şey. Tek var, bizim kullandığımız yöntemin daha kesin görüntü vermesi ve kağıdın üzerindeki bozuklukları ortaya çıkarmaması. Bazı parmak izi tiplerini görüntülemek için de bu yöntem kullanılıyor. Bakın, Diane polyester film üzerinde bir şeyler elde etti bile. Şimdi de sonucu sabitlemek ve filmi daha güçlendirmek için filme yapışkan bir madde sürecek. Konunun uzmanı değilim ama genellikle bu yönteme başvururuz. Kyle cama iki kez vurdu. Diane Bordolino biraz beklemesini işaret etti. Laboratuvarın öbür ucuna yürüyüp filmi dev gibi bir pertapsızın altına yerleştirdi. Kafasını sallayıp dışarıdakileri içeriye çağırdı. ''Baylar, benden ne beklediğinizi bilmiyorum ama işte bu not defterine son yazılanlar, son sayfadan bir öncekine.'' Beyaz bir ayağın üzerine koyduğu filmi uzattı. İnce toz, izlerin içine yerleşmiş, siyahlığıyla bir yazı oluşturmuştu. ''Oaks Bar, Loja 2, Montague, 15. Kyle, Kyle'ın dirseğini tuttu. ''Elimizde artık, Montague, iskeletli vagonun yakınındaki kent. Size söylediğimi hatırlayın, gerçek zevk biraz önceydi.'' Sonra cep telefonunu çıkardı. ''McNamar, herkes hazırlansın, Montague'ya gidiyoruz. Evet, New Jersey'de, evet evet, bütün o iskeletleri buldukları yer. Bizi korumak üzere hazır bir acil müdahale timi istiyorum. Hareket yarım saat sonra, fırla.'' Kay ile dönüp gözlerini onunkilere dikti ve ekledi. Babalça, elimizde artık. 60. Basamaklar kaygandı. Broly'ni sırtlayıp, fütursuzca dünyanın derinliklerinde kayboluyorlardı. Enrique hemen arkasında, karanlığın zırhını delmek için meşale tutuyordu. Atılan her adım bilinmeze gidiyordu. Broly'nin düşme tehlikesi yaşamamak için duvarlara tutunuyor, aydınlık ayaklarında ölüyor ve önünde içi görülmez uçurumun dışından hiçbir şey sezemiyordu. Sonra birden basamaklar bitti. Taşa kazınmış bir koridor kıvrılıp bükülerek gecenin karanlığına uzanıyordu. Dar olduğu kadar da alçak bir koridor. Broly'nin meşaleyi olabildiğince yüksekte tutmaya çalışan arkasındaki Enrique ile birlikte eğilerek ilerlemeye başladı. Alevler tavanı yalıyor, kapkara tükürük lekeleri bırakıyordu. Koridorun ikiye ayrıldığı ilk kavşakta Broly'nin aynı acı dolu çığlığı bu kez açıkça duydu. Can çekişen bir erkek. Aldırma diye uyardı Enrique. Hadi, dümdüz yürümeye devam et. Özel dedektifin parmakları tabancasının boş kılıfının üzerinde kenetlenmişti. Maezape, bu yeraltı krallığındaki ziyaretten Annabelle'in haberi olmasını istememiş, torununu korumayı yeğlemişti. Broly'nin birden kuşkulanmaya başladı. Ya burası gerçekten de yaşlı vudu rahibesinin anlattığı kadar tehlikeliyse? Ne olursa olsun artık geri dönmek için çok geçti. Broly'nin neredeyse belini kıracak 100 metrelik bir yürüyüşten sonra Enrique durmasını işaret etti. Kısa boylu adam öne geçti. Gölgelerin arasından çıkıp önlerine düşen ve onları birkaç metre ötedeki aralık kapıya kadar götüren çete üyesini selamladı. Diğeri kapıyı itti ve arkadaşlarıyla İspanyolca bir şeyler konuştu. Broly'nin göz ucuyla bakınca sırtı kapıya dönük sandalyeye oturmuş birinin ensesini gördü. Sandalyenin arkalığına kan damlıyordu. Nöbetçi geri geldi ve Enrique'nin elindeki meşaleyi alarak yerine bir el feneri verdi. Devam dedi Broly'ne bakarak. Daha henüz birkaç adım atmışlardı ki arkalarından kızgın bir ses duydular. ''Por qué no quieres pagar? Hijo de puta!'' Çevirenin notu. İspanyolca'da ''Parayı neden ödemiyorsun? Orospu çocuğu!'' Ardından deri üzerinde şiddetli bir şaklama ve şaklamanın kopardığı çığlık. Enrique yorum yapmadan sanki hiçbir şey duymuyormuş gibi davrandı. Madeni bir kapının önüne varıncaya kadar bir dizi dönemeçten ve kavşaktan geçtiler. Enrique kilide bir anahtar sokup ağır kapıyı menteşelerinin üzerinde döndürdü. Borularla, vanalarla ve haznelerle tıka basa dolu, yüksek tavanlı bir odadan geçtiler. Adımları çelik iskelede yankılandı. Bir sürü merdivenden inip çıktılar. Sonunda da borulardan birinin kaçığından buhara boğulmuş yeni bir koridora saptılar. Bu nemli dumanın ortasında kaybolmamak için Broly'nin rehberiyle arasındaki mesafenin bir metreyi aşmamasına dikkat etti. Ulaştıkları diğer kapıyı da Enrique anahtarıyla açtı. Yine dar ve alçak koridorlara çıktılar. Manhattan'ın bodrumlarını geziyorlardı. Seviye değiştirip sağa sola sapmaktan Broly'nin bütün yön duygusunu yitirmişti. Ona göre şu anda Central Park'ın altında da olabilirlerdi, Ward Adası'nın altında da. Yanındaki güven verici tek işaret noktası, Enrique'nin önlerine doğru tuttuğu el fenerinin ölü ışığıydı. Betona çakılmış demir çubuklardan yapılmış merdivenden sonra, plastik çuvallarla ya da iğrenç kokulu çöp torbalarıyla örtülmüş, insan şekilleri arasında zikzaklar çizerek ilerlediler. Şekillerden birisi yanlarından geçerken inleyince, Broly'nin, Enrique'nin torbaya bir tekme sallamamak için kendini tuttuğunu hissetti. Meksika aksanlı kısa boylu adam yere tükürdü. Yeni birkaç basamak. Bu kez köşelere yerleştirilmiş ve gri duvarlarda soluk çelenkler gibi duran çıplak ampulleriyle başka bir koridor. Onlar bu tünelde ilerlerken yer sarsılmaya, çeliğin sürtünürken çıkardığı tiz ses iki adamı sarmaya başladı. Bir metro treni, cehennemi bir gümbürtüyle hemen üstlerinden geçerken rayları açılan parmaklığı parçalayacakmış gibi titretti. Biraz daha ileride, Enrique uzun zaman önce terk edilmiş makine dairesinin üzerine örten saç levhayı kaldırdı. Aşağıya indiklerinde Broly'ne sırtını dönmesini söyledi. Yolun geri kalanını görmemen gerek. Gözlerini bağlayacağım. Haydi, itiraz etme. Broly'nin denileni yapınca gözlerinin üzerine bir eşarp bağlandı. Bundan böyle tümüyle çetenin elindeydi. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. tam yüzünde güçlü bir hava akımı hisseden Brolin, Enrique'nin salladığı yumruğun burnunun 3-4 santim ötesinde durduğunu geç de olsa anladı. Gerçekten hiçbir şey görmediğinden emin olmak için yapılmış bir deneme. Bundan böyle emirlerime uyacak, söylediğimde ayağını kaldırıp kafana eğeceksin. Hadi bakalım. Enrique eliyle Brolin'in sol kolunu sıkınca yürüyüşün son bölümüne başladılar. Brolin'in yarım saat olarak hesapladığı bir zaman aralığında sağa ve sola saptılar. Merdiven inip merdiven çıktılar. Bu arada yön duygusunu tümüyle yitirmesi için Enrique'nin onu aynı odada bile bile döndürüp durduğundan koşkulandı. Çok hızlı gitmemelerine rağmen bir süre sonra Brolin sırtında ilk ter damlalarını hissetti. Mevsim kış olmasına rağmen hava giderek daha rutubetli, daha sıcaktı. Enrique birden durup İspanyolca konuşmaya başladı. Başka bir adam Enrique'ye cevap verince usulca uzaklaştı. Erkededeki bir nöbetçi yaklaştıklarının kanıtıydı. Birden gözlerinin üzerindeki eşarp kayboluverdi. Brolin yeniden görmeye alışabilmek için gözlerini kırpıştırdı. "Mucizeler avlusuna bienvenido" diye bağırdı Enrique. Duvarlara kazılmış girintilerde uzun mumlar yanıyordu. Mekan eskiydi. Kayadaki kazıma ve darbe izleri yosun tutmuş, yüzyılların etkisiyle cilalanmıştı. Koridor oldukça basık olmasına rağmen 5 insanın yan yana duracağı genişlikteydi. Mumların kızılımsı ışıltısına ek olarak Brolin'in nereden geldiğini açıklayamadığı mavimtırak bir aydınlık vardı. Brolin, Enrique'nin peşine takılıp dönemeci dönünce ilk mezar petekleriyle karşılaştı. Bir Kızılderili kabilesinin yıpranmış iskeletlerini barındıran girintilere onlarca mum yerleştirilmişti. Alevler kafatasları ile göğüs kafeslerinin arasında sessizce titreşiyor, bal mumu kaval kemikleri ile leğen kemiklerinin ortasına birikiyordu. Genelde gölge ile aydınlık arasındaki savaş amansız, şiddetli ve düzenli olur. Buradaysa mumlar güçsüz ışıklarını yayıyor, karanlıkla nazikçe cilveleşiyor, rüzgarın sonu gelmeyecek raksa eşliğinde mekanı hiç şiddete başvurmadan paylaşıyordu. Brolin yer altındaki gömütün merkezinden neşter misali fırlayan yayın altından geçebilmek için tozların içinde yüzmek zorunda kaldı. Bu geniş mekanın kusursuz dairesi aynı biçimde güçlü ve portakalımsı bir tülle aydınlatılmış mezar petekleriyle kapatılmıştı. Burada kamp masalarıyla katlanır koltuklarda Enrique çetesinin iki üyesi oturuyordu. Her ikisinin de alınlarında siyah eşarplar vardı ve turist rehberlerinden çok daha acımasız görünüyorlardı. Önlerindeki masanın üzerinde bir Desert Eagle 357 Magnum tabanca ile bir Kalashnikov AK-47 makinalı tüfek duruyor, madeni sandıkların arasında da bir muhasebe defteri ve dergiler görünüyordu. Enrique Brolin'i parmağıyla gösterip, arkadaşlarına İspanyolca bir şeyler anlatırken, diğerleri de gözlerini yeni ziyaretçiden ayırmadan başlarını salladılar. Ardından Enrique, duvarın dibindeki kocaman deliği gösterdi. "Giriş buradan," dedi. "Sorularını sorar, buraya almak için geldiğini satın alır ve yine buradan çıkarsın. Seni yukarıya ben çıkaracağım." "Hey, içerideki adamlar, mekanın güvenliğini sağladığımız ve onlara müşteri getirdiğimiz için buradalar. Ne yaptıkları ya da kim oldukları bizi ilgilendirmez. Anlaşıldı mı? Eğer burada hoşuna gitmeyecek şeyler görürsen, ortalığı karıştırmadan geçer gidersin. Biz her alışverişten %15 alırız. Gerisi bizim için önemli değil. Kısacası, işini görür ve çeneni kaparsın. Anlaştık mı?" "Kesinlikle. Marihuana, asit, kokain ya da eroine ihtiyacın varsa doğrudan bizimle temasa geçeceksin." Brolin gözlerini kötülükler çarşısının girişine dikti. "Sanırım bu kadarı yeterli. Teşekkürler." Uzaklaştı ve geçidin eşiğine kadar yürüdü. Eşiğin ötesinde uzanan geçit çok daha karanlıktı. Kafasını eğdi ve ilk adımı attı. Aydınlatma olarak sadece gazla çalışan gemici fenerlerinin kullanıldığı başka masalarla insan yüzleri. Tıraşsız, sarı dişli, gözleri sadistlikten alev alev, saçları düzgün ya da salkım saçak, evsiz barksızlar gibi ya da daha özenle giyinmiş, tezgahlarının başında duran bu heriflerde en az sundukları hizmetler kadar çeşitliydi. Birincisi bir kumaş parçasının üzerine onlarca kesici alet dizmiş, hemen yanlarında da ikisi, saldırı tüfeği olmak üzere en az 20 ateşli silah koymuştu. Prolin ne olursa olsun Gluon'dan kurtulması gerektiğini düşünüp bir an kendine yeni bir tabanca almayı bile düşündü. Ne var ki burada satılan silahların daha önce çeşitli olaylarda kullanılmış olmaları ihtimali düşündürücüydü. Birkaç adım ötede masanın gerisine iki kişi oturmuştu. Kafatasları kazınmış, sahici Nazi hançerleri satmaya çalışan iki adam. Prolin geçerken içlerinden genç olanı, özel dedektifin kestirimine göre olsa olsa 18 yaşındaydı, usulca seslendi. Hepsi hakiki, gerçek bunlar. Bak, siperde SS işareti bile kazınmış, bak. Gururla eklemeden önce suç ortağıymış gibi gülümsedi. Hepsi de kullanıldı, emin olabilirsin. Bu küçük harikalar sıçan kanı akıttı. Ne demek istediğimi anlıyorsan tabii. Prolin çenesini sıktı ve cevap verme isteğini bastırdı. Hançerlerin yanında Wehrmacht askerine ait gerçek bir miğfer ve neo-Nazi dergilerinden yığınların önünde birkaç biblo. Prolin açılınca Naziciklerin hemen arkasına asılmış, kolları sağa çevrilmiş, svastikalı bayraklar gördü. Bir sonraki mal beş masaya yığılmıştı. Sadomazoşist oyuncaklarla cinsel işkence aletlerinin yanı sıra bir sürü etiketsiz gazet. Satıcı Prolin'in bakışlarını izleyip yaklaştı. Tam düşündüğün gibi, gerçek. Hem bunlar işi sonuna kadar götürüyor. Prolin gözlerini ona seslenen sıska adama doğru yavaşça kaldırdı. Dişlek, inanılmaz derecede sıska, kızıl saçlı bir dev. Sınıfın yalan olduğunu. Çevirenin notu. Sonu ölümle biten seks filmleri. Hikayeden farksız, palavra olduğunu söylüyorlar ama burada tümüyle gerçek olduğunun kanıtı var arkadaşım. Seçim kolay değil. Elimde Asya'dan, Rusya'dan, Afrika'dan gelenler var. Bir de buradan, suratı dağıtılmadan önce bacaklarını açan safkan Amerikan kızı. Bak işte bu, gerçekten sert, dikkat ister. Herifler gırtlağını kesmeden önce karının ırzına geçiyor. Palavra olmadığını anlamak için kızın bakışlarını görmek ve çığlıklarını duymak yeter. Bu kez Prolin kendini tutamadı. Zavallı kaçık. Daha ileri gitmemek için tırnaklarını avuçlarına geçirdi. Yok yahu, hiç aynada suratına baktın mı? Burada ne arıyorsun ha? Eğer bir karıyı kamera önünde gırtlaklayacak adamlar varsa, bunun müşterisi olduğundandır. Hem de bir sürü. Bunu karşılamak için para veren insanlar lazım. Prolin uzaklaşırken, kızıl saçlı devin sesi hala peşinden geliyordu. Ya porno, herkesin porno filmlere tükürdüğü, dünyanın en korkunç sapıklığı olarak, şeytana tapanlara layık bir şey olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Ama burası aynı zamanda da dünyanın en çok porno film çevrilen ülkesi. İşte Amerika bu. Arkadaşım, püritenlik dedikleri bu işte. Sana bunları seyretmemeni söylerken, karının ağzına vermiş kostümlü kravatlı ahlakçılar. Üstelik pornografi sınav filmlerini bekleme odasıdır arkadaşım. Yarının doymuşlarının eğlencesi. Prolin bir sonraki dönemeçte, garajda arabasını satın almakta kimsenin sakınca görmeyeceği cinsten göbekli bir adama çarpıp tökezleyecek gibi oldu. Fazla göze batmayan, bay herhangi biri, herkesin komşusu. Prolin özür dileyince adamın ağzı kulaklarına vardı ve cebinden bir kart çıkardı. Bak bakalım, hoşuna gidecek mi? İlgilenirsen internette bir ağ kuruyorum. Elinde iki polaroid belirdi. Her ikisi de çırılçıplaktı. Biri somurtarak kadınlık organını tutuyor, öteki daha rahat, neredeyse alışmış gibi görünüyordu. Bir erkek eli uzanmış, memenin ucunu iki parmağının arasında tutuyordu. Kızlar 10 yaşından büyük değildi. Öteki fotoğraflarda aklın almayacağı cinsel pozisyonlarda başka çocuklar vardı. Prolin bütün gücüyle pedofilin ayağına bastı ve bir hakaret yağmuru altında uzaklaştı. Böylece İçleri renkli haplarla, onlarca kredi kartıyla dolu plastik leğenler arasında gezindi. Bu arada da üzerlerinde Semtex yazılı 3 paket bile gördü. Patlayıcı. Tuhaf birinin masasının önünde durdu. Yaşı belirsiz, yüzü çizgi içinde, koyu renk yeleğinin cebinden bir saat sarkan adam, güvenle gülümsüyor ve dikdörtgen çerçeveli gözlüklerinin ardından Brolin'i izliyordu. Ne var ki, özel dedektifin dikkatini çeken adamdan çok, masaya dizdikleriydi. Kimlikler, pasaportlar, sürücü ehliyetleri, silah taşıma ruhsatları, insanın aklına gelebilecek her türlü sahte belge buraya yığılmış, el değmemiş halde kullanılmayı bekliyordu. Satıcı, şipşak fotoğraf çekebilmek için bir dizi mührün bulunduğu tezgahın arkasına beyaz bir perde ile fotoğraf makinesi bile yerleştirmişti. "Gerekiyorsa bir başkası olamaz mıyız?" dedi adam. Yüksek ve ıslıklı bir sesle. Prolin parmağının ucuyla belgeleri şöyle bir karıştırdı. Pek öyle denemez, benim bazı bilgilere ihtiyacım var. O işi de yapıyorum. Her şey, ne öğrenmek istediğine bağlı. Biriyle temas kurmak istiyorum. Hizmetinizden yararlandığından hiç kuşkulanmadığım biriyle. Bana bir isim verirseniz, belki ben de size bir fiyat söylerim. Malicia Benz. Bütün ülkenin nüfus kayıtlarında Malicia Benz diye biri yoktu. Bu ya sahte bir at ya da kaçak bir göçmendi. Her kim olursa olsun, Filsburg'da posta kutusu kiralamak için sahte belge kullanmış olmalıydı. Postaneye gitmemiş, başvurusunu mektupla yapmış olsa da bir kimlik göstermesi gerekirdi ve Broly'nin Vetvuk'taki antropoda bulduğu kağıtta yazılanlar açıktı. Malicia Benz, Mucizeler Avlusu'nda. Malicia buradan geçmişti. Yaşlı adam ağzını açtığında Broly'nin yüreği gümbürdedi. Doğru, tanıyorum, $100. Prolin bu kez pazarlık etmedi. Banknotları uzattı ama bırakmadı. Kalpazan gülümseyerek başını kaldırdı. Gözlüklerinin üzerinden Broly'ni süzdü. Pekala, onu hiç görmedim ama o kişi için sahte belgeler hazırladım. Kimin isteğiyle? Bob'un. Broly'nin kalp atışları 4'e katlandı. Bob da kim? Kalpazan'ın yorgun gözleri, Broly'nin elinden bırakmadığı banknotlara baktı. Parayı Malicia için mi veriyorsunuz yoksa Bob için mi? Brolin elindekilere $100 daha ekledi. İşte bu her şeyi değiştirir. Bob buraya gelen satıcılardan biridir. Brolin artan adrenalinle birlikte terin bütün vücudunu kapladığını hissetti. Elleri de ıslaktı. Burada mı şimdi diye heyecanla sordu. Hayır, bugün yok. Aslında pek sık gelmez. Buraya ne için gelir? Bir şey satmaya mı? Beriki başıyla evet dedi. İçinde korkunç bir kuşkuyla Brolin ihtiyara doğru eğildi. Söyleyin, Bob buraya ne satmak için geliyor? Kalpazan birden rahatsız oldu. İnce dilini dudaklarından geçirdi. Herkes işini yapıyor. Sizin de gördüğünüz gibi insan burada her istediğini bulabilir. Her malın alıcısı vardır. Size ne kadar çılgın gelirse gelsin, Bob'un da bir sürü müşterisi var. Hem de bazıları çok sadık. Ne satıyor diye ısrar etti Brolin. Daha fazla dayanamayacaktı. Karşısındaki yüzünü çarpıtarak yutkundu. İnsan eti. 37. ayrımın sonu. Sayfa 349. Devamı 38. ayrımda.